Ayrım 93.
Sayfa 723. Karamsar, kendine zararlı düşüncelere kaptırmış ağabeyinin tersine, halkçılık ilkelerine ya da düşünür aydınlarımızın bazı kuramlarının az kaldı rahipliği kabul edecekti orada. Öyle sanıyorum ki, sar gibi, kendilerini onların deyimiyle ana yurdun bağrına attığı gibi, Alexey Karamazov'ta da farkına varmadan pek erken gelişmiştir bu ürkek umutsuzluk. Ben kendi adıma bu iyi yürekli, zeki delikanlıya en iyi dileklerimi sunarım. Genç, temiz ruhunun, halka yönelişinin zamanla sık sık görüldüğü gibi ruhsal yönden karamsar bir mistisizme, halkçılık yönünden de körü körüne bir milliyetçiliğe dönüşmemesini dilerim. İkisi ulus için, ağabeyinin acı çekmesine neden olan yanlış yoldaki bir Avrupalılıktan çok daha tehlikelidir. Milliyetçilikle mistisizm de birkaç alkış topladı. İpolit Kirilovich'in iyice coştuğu belliydi. Çünkü davayla ilgisi yoktu söylediklerinin. Üstelik anlaşılır bir dille de konuşmuyordu. Sonraları kentte onun Ivan Fyodorovich'ten söz ederken duygularının etkisi altında kaldığını, çünkü Ivan'ın onu toplantılarda tartışırken birkaç kez gülünç duruma düşürdüğünü, onun da şimdi bunların öcünü almaya çalıştığını söylüyorlardı. Ama bu söylentilerin ne derece doğru olduklarını bilmiyorum. Zaten bütün bunlar girişti. Biraz sonra konuya daha yakından değindi. Bu zamane babasının üçüncü oğluna gelelim şimdi diye sürdürdü konuşmasını. Karşımızda sanık sandalyesinde oturuyor. Kahramanları, yaşantısı, marifetleri de karşımızdadır. Zamanı gelince hepsi bir bir serildi gözlerimizin önüne. Avrupalı ve halkçı kardeşlerinin tam tersine, gerçek Rusya'yı, tamamını değil elbette, böyle bir felaketten Tanrı korusun bizi. Evet, gerçek Rusya'yı temsil etmektedir. Ama Rusyacığımızın hoş kokusu vardır burada. Gerçek Rus'tur o. İyi ile kötünün insanı şaşırtacak bir karışımı. Kültürden yanadır, Şiller'i sever ama meyhaneden çıkmaz gene de. Sarhoş arkadaşlarının sakallarını yolar. İyi olmaya razıdır ama keyfi istediği zaman. Sonra yüce ülkülere de bağlıdır ama bir şartla. Hiç zahmetsiz erişilen ülkeler olmalıdır bunlar. Gökten önüne düşmelidirler. En önemlisi de onlar için hiçbir ücretin gerekmemesidir. Ücret ödemeyi sevmez ama almaya bayılır. Her şey de böyledir bu. Hayatın bütün hazlarını verin ona. Evet, hepsini birden, daha azına razı olmaz. Tutkularına engel olmayın. İyi insan olabileceğini o zaman kanıtlayacaktır size. Paraya düşkün değildir. Evet, hiç düşkünlüğü yoktur paraya. Ama gene de para verin ona siz. Elinizden geldiğince çok verin. O zaman parayı, değersiz maden parçalarını bir gecelik çılgın bir alemde nasıl sağa sola savuracağını görürsünüz. Vermezseniz ihtiyacı olanı nasıl bulacağını da gösterir size. Ama bundan sonra söz edeceğiz, sırayı bozmayalım. Her şeyden önce, saygıdeğer doktorumuzun dediği gibi, arka avluya atılmış yalın ayak, zavallı bir çocuk var karşımda. Gene söylüyorum, sanığı elimden geldiğince ben de savunacağım. Suçlayıcısı olduğum kadar savunucusuyum da onun. Hepimiz insanız. Kişinin karakterinde çocukluk devresinin, aile yuvasının ne denli önemli bir yeri olduğunu biliriz. Çocuk büyüyor, bir delikanlı, genç bir subay oluyor. Hızlı yaşaması, bir arkadaşını düelloya çağırması yüzünden sınırları uzun Rusya'mızın uzak bir sınır kentine sürüyor. Orada görevini sürdürürken sefahatten de geri kalmıyor. Bu işler para ister elbette. Paraya, çok paraya ihtiyacı oluyor. Uzun tartışmalardan sonra babasıyla 6000 rubleye uzlaşıyorlar. Bu parayı yolluyor ona babası. Dikkatinizi çekerim, babasından başka para istemeyeceğini, bu 6000 ruble ile aralarındaki anlaşmazlığın sona erdiğini bildiren bir de senet yolluyor ona. Bu delil de elimizdedir. Bu sırada genç, soylu, aydın bir kızla karşılaşıyor. Ah, bu karşılaşmayı ayrıntılarıyla anlatmayacağım. Demin dinlediniz hepsini. Onur, kendini feda etme vardır burada. Başka bir şey söylemiyorum. Düşüncesiz, sefih ama gerçek soyluluğun, yüceliğin karşısında eğilen genci pek cana yakın bulduk hepimiz. Gel gelelim hemen arkasından madalyonun öte yanı gösteriverdi kendini. Ama bunun niçin böyle olduğu üzerinde tahmin yürütmeyeceğim gene. Tahlillerden de kaçınacağım. Böyle olması için nedenler vardı kuşkusuz. Nişanlısı, uzun zamandan beri sakladığı nefret gözyaşları arasında, belki ihtiyatsız, taşkın ama gene de soylu, örnek davranışı yüzünden onu en önce sanığın küçümsediğini anlattı bize. Önce yarın evleneceği erkeğin dudaklarında görmüştü o korkunç, alaylı gülümsemeyi. Oysa genç kız yalnız buna, evleneceği erkeğin onunla alay etmesine dayanamazdı. Erkeğinin ona ihanet ettiğini bile bile, sanık genç kızın onun her şeyine, ihanet etmesine bile katlanmak zorunda olduğuna inanarak ihanet etmiştir nişanlısına. Evet, bunu bile bile 3.000 ruble verdi ona. Verirken de bunun ihanetine bir karşılık olduğunu belli etti. Bakışlarıyla bu parayı alacak kadar alçalacak mısın bakalım diye sordu. Sanık genç kızın gözlerinin içine bakarak kafasından geçenleri anlamış, anladığını demin itiraf etti. 3.000 rubleyi gene de alıp yeni sevgilisiyle 2 günde yemiştir. Neye inanacağız şimdi? Elindeki son parasını soylu bir coşkunluk içinde genç kıza uzatan, sonra da onu önünde eğilerek yolcu eden gencin masalına mı, yoksa madalyonun böylesine iğrenç olan öteki yanına mı? Gerçek çoğu zaman iki zıt şeyin ortasındadır. Ama burada böyle değildir durum. Akla en yatkını, birincisinde içtenlikle soylu davranmış, ikincisinde de gene içtenlikle alçalmıştı. Niçin? Çünkü sınır tanımayan vardır. Çünkü bir Karamazov'tur. Sözü buraya getireceğim zaten. Çünkü benliğinde birbirine zıt iki şeyi aynı anda saklayabilecek, iki soldaki yüce ülküler boşluğuyla ayağımızın altındaki en iğrenç alçaklıklar boşluğunu bir insandır. Karamazovlar ailesini yakından inceleyen genç gözlemci Bay Rakitin'in şu parlak düşüncesini anımsayınız. Bu çılgınlar için soylu duygular kadar aşağılık, çirkin duygular da gereklidir. Çok doğrudur bu. İyi ile kötünün birbirine karışması son derece önemlidir onlar için. Aynı anda iki sonsuzluk. Evet baylar, iki sonsuzluk. Bu olmazsa mutsuzdur onlar. Aradıklarını bulamamışlardır. Sınırsız, ana yurdumuz gibi uçsuz bucaksız bir yaratılışları vardır. Her şeyi sindirirler içlerine, benimserler. Sayın jüri üyeleri, söz 3.000 rubleye gelmişken, daha sonra anlatmam gereken bir şeyden şimdi söz edeceğim. Düşünün bir kez, böyle bir insan, böylesine çirkin, yüz kızartıcı bir durumda elde ettiği 3.000 rublenin yarısını ayırıp bir beze dikiyor, boynuna asıyor. Paraya çok ihtiyacı olduğu halde bir ay dokunmuyor bu 1.500 rubleye. Olacak şey mi bu? Ne meyhanelerdeki içki alemlerinde, ne de sevgilisini rakibinden, öz babasından kaçırmak için ihtiyacı olan parayı bulmak amacıyla köye bilmem kimden para dilenmeye gittiğinde dokunuyor koynundaki paraya. Oysa gözdesini öylesine çekindiği ihtiyarın ayartması olasılığını düşünerek bu muskayı açması, sevgilisinin yanından ayrılmaması, onu alıp uzaklara kaçırmak için seninim demesini beklemesi gerekirdi. Ama koynundaki kutsal şeye dokunmadı. Nedeni neydi bunun? Birinci neden, söylediğimiz gibi seninim, istediğin yere götür beni denmesini bekliyordu. Ne var ki bu birinci neden sanığın sözleriyle ikincisine oranla önemini yitirmiştir. Bu parayı şimdiye dek taşıyor üzerinde. Alçağım ama hırsız değilim. Çünkü istediği an nişanlısına gider, ondan alçakça aldığı paranın yarısını koyabilir önüne. Şöyle diyebilir. Görüyorsun ya, paranın yarısını yedim. Bununla zayıf, ahlaksız, istersen alçak, sanığın kendi ifadesidir bu. olduğumu gösterdim. Ama kabul et ki alçak bile olsam bir hırsız değilim. Çünkü hırsız olsaydım paranın yemediğim yarısını da getirmezdim sana. Öteki yarısı gibi kendime alırdım. İnsanı şaşırtan bir mantık. Bu kudurmuş ama 3000 rubleyi öylesine yüz kızartıcı bir durumda geri çeviremeyecek kadar güçsüz insan, birdenbire kaya gibi bir iradeye sahip oluyor, boynundaki 1500 rubleye dokunmuyor. Karşımızdaki sanıktan böyle bir irade gücü bekleyebilir misiniz? Parayı gerçekten beze dikip boynuna asmış olsa bile, böyle bir durumda gerçek Dimitri Karamazov'un nasıl davranacağını anlatacağım size. Paraya ihtiyaç duyar duymaz, 3000 rublenin yarısını birlikte yediği yeni sevgilisinin gözüne girmek için ona bir şey alması gerekebilirdi. Muskayı söker, içinde gerekli olan parayı alırdı. Önce 100 ruble alırdı belki. Çünkü niçin ille de yarısını alacaktı paranın? 1400 ruble de pekala yeterdi. Durumda da önemli bir değişiklik olmazdı o zaman. Alçağım ama hırsız değilim. Çünkü 1400 rubleni geri getirdim sana. Hırsız olsaydım hiç getirmezdim. 2 gün sonra başka bir yüzlük alırdı. 3., 4. ve benzeri izlerdi bunu. Ayın sonunda da sonuncudan bir önceki yüzlüğü alırdı. Bari 100 ruble götüreyim. O zaman da aynı şeyi söyleyebilirim nasıl olsa. Alçağım ama hırsız değilim. 2900 rubleyi yedim. 100 rubleni gene de geri veriyorum sana. Hırsız olsaydım onu da yerdim. Nihayet bu sondan bir önceki yüzlüğü de yele verdikten sonra sonuncuya bakarak şöyle düşünürdü. 100 rubleyi geri vermeye değmez. Onu da yiyeyim de tam olsun. Bizim bildiğimiz gerçek Dimitri Karamazov böyle yapardı işte. Bu muska masalı akıl alacak şey değildir. İnsan her şeye inanabilir ama buna asla. Bu konuya sonra gene döneceğiz. Savcı baba oğul arasındaki mal kavgalarını, ilişkileri sırayla anlattıktan, eldeki delillerle kimin kime borçlu olduğunu, kimin kimin hakkını yediğini anlamanın olanaksız olduğunu birkaç kez yineledikten sonra, Mitya'nın kafasına sabit fikir olarak saplanan 3000 ruble konusunda tıbbi konsültasyonun sonucunu hatırlattı. 7. Olayın genel görünüşü. Doktorlar sanığın akli dengesinin bozuk, bir manyak olduğunu söylediler. Ben de onun aklının başında olduğunu iddia ediyorum. Ne var ki böylesi daha kötü. Aklı başında olmasaydı, belki çok daha akıllı olurdu. Manyaklık konusuna gelince bunu kabul edebilirim belki ama yalnızca bir noktada. Doktorların da üzerinde durdukları gibi, sanığın babasından daha 3000 ruble alacağı olduğuna inanması konusunda. Sanığın bu paradan söz açılınca öyle sinirlenmesinin delilik başlangıcından başka bir şey olduğunu kanıtlayacak gerçeğe daha yakın bir nokta bulunabilir belki. Sanığın aklının her an başında olduğunu, yalnızca sinirlerinin bozuk, aşırı derecede bozuk olduğunu söyleyen genç doktorla aynı görüşteyim. İşin can alıcı noktası da burası zaten. Sanığın her zaman sinirli olmasının nedeni babasında kalan 3000 ruble değildi. Öfkesini körükleyen başka bir neden vardı. Kıskançlıktı bu neden. İpolit Kirilovich burada sanığın Grushenka'ya olan uğursuz tutkusunu ayrıntılarıyla anlattı. Sanığın genç bayana, sanığın söyleyişiyle sopa atmaya gidip onu döveceğine dizlerinin dibinde kalmasından başladı. Bu aşkın doğuşu böyle olmuştu işte. Tam o günlerde ihtiyar, sanığın babası da hoşlanmaya başlıyor bu bayandan. İnsanı şaşırtan uğursuz bir rastlantı. Grushenka'yı daha önceden tanıyorlar ama ikisi de bir anda vuruluyorlar ona. Engel tanımayan, Karamazov'lara özgü bir tutkudur bu. Kadının kendi itirafı var elimizde. İkisiyle de alay ediyordum diyor. Evet, birden ikisiyle de alay etmek istediği doğuvermişti içinde. O güne dek istememişti böyle bir şeyi, aklına birden esmişti. Sonunda ikisi de tutuldu ona. Paraya tapan ihtiyar, evine gelmeye razı olursa ona vermek üzere 3000 ruble hazırlamıştı hemen. Kısa bir zaman sonra da çılgınlığını, Grushenka'ya nikahlı karısı olmayı kabul ederse, varını yoğunu ayaklarının dibine sermeyi, kendisi için en büyük mutluluk sayacağı haberini yollamaya kadar vardırmıştı. Bunu kanıtlayan kesin deliller var elimizde. Sanığa gelince, başından geçen felaket karşımızda, genç bayanın bir oyunuydu bu. Zavallı gence en küçük bir umut bile vermemişti. Özlediği mutluluğa ancak son anda, kendisine bunca acıyı çektiren kadının önünde diz çöküp, rakibinin, babasının, kanına bulanmış ellerini ona uzattığı zaman kavuşmuştu. O durumda da yakalandı zaten. Bu kadın, kurbanı tutuklandığı zaman içten pişmanlık duyup, beni de Sibirya'ya yollayın onunla diye bağırmıştı. Onu bu duruma düşüren benim, bütün suç bende. Olayları ayrıntılarıyla inceleyen yetenekli genç, yukarıda sözünü ettiğim Bay Rakit'in, bu bayan kahramanı birkaç tümceyle şöyle anlatıyor. Küçük yaşta uğranılan hayal kırıklığı, henüz bir çocukken aldatılma, düşme, evleneceğini sandığı erkeğin onu bırakıp kaçması, sefalet içinde geçen günler, namusuna düşkün ailesince kovulması, lanetlenmesi, nihayet zengin bir ihtiyarın, hala veli nimeti saydığı bir tüccarın onu koruması. Bütün bunlar aslında belki çok iyi olan bir yüreği daha körpecikken kin ve nefretle doldurdu. Bencil, para biriktirme hırsı olan, alaycı, toplumdan nefret eden bir kadın çıktı ortaya. Böyle bir tahlilden sonra genç bayanın ikisiyle de alay etmek isteyebileceğini, bunu sırf oyun olsun diye yapabileceğini kestirmek güç olmasa gerek. Sanık, umutsuz aşkıyla kıvrandığı bir anda, ahlakça düşmesinin, nişanlısına ihanet etmesinin, ona emanet edilen parayı çalmasının yanında sürekli kıskançlığı, hem de kimi, öz babasını, yüzünden çılgına dönüyor. İhtiyarın kadını, sanığın ona annesinden kaldığına, kendisinin olduğuna inandığı 3000 ruble ile baştan çıkarmaya çalışması, tuz biber eker bunun üzerine. Evet, kabul ediyorum, bu kadarına dayanmak kolay değildi. İnsanın böyle bir durumda aklını yitirmesi işten bile değildir. Önemli olan para değil, mutluluğun bu parayla böylesine iğrenç bir hayasızlıkla yıkılmasıydı. İpolit Kirilovich bundan sonra sanığın kafasında babasını öldürmek düşüncesinin yavaş yavaş nasıl yer ettiğini olayları izleyerek anlattı. Başlangıçta yalnızca meyhanelerde söylüyordu bunu. Bütün bir ay aynı şeyi söyledi bağıra çağıra. İnsanlar arasına karışmayı, onlara en gizli, en tehlikeli düşüncelerini açmayı, duygularını onlarla paylaşmayı pek sever. Nedense çevresindeki insanların da ona yakınlık duymalarını, endişelerini, dertlerini paylaşmalarını, istediğini yapmasına engel olmamalarını ister. Yoksa kızar, meyhanenin altını üstüne getirir. Burada yüzbaşı Snegirev olayını anlattı. Sanığı dinleyenler, durumunu görenler sözlerinin yalnızca birer gözdağı olmadığını, böylesine öfkeliyken onun söylediğini yapabileceğini düşünüyorlardı. Savcı burada ailelerin manastırdaki toplantısını, sanığın Alyosha ile konuşmalarını, yemekten sonra deli gibi içeri dalıp babasını dövmesini anlattı. Sözünü ettiğim olaya kadar sanığın babasını öldürmek için tasarlanmış, kesin bir planı olduğunu iddia etmeyeceğim. Gene de bu düşünce birkaç kez gelmiştir aklına. Üzerinde düşünmüştür. Bunun böyle olduğunu kanıtlayan delillerle sanığın kendi itirafı vardır elimizde. Sayın jüri üyeleri, itiraf edeyim ki sanığın söz konusu cinayeti bilerek, önceden tasarlayarak işlediği üzerinde bugüne dek kuşkuluydum. Onu bekleyen bu korkunç cinayeti ruhunun birkaç kez sezinlediğine ama zamanını nasıl olacağını kestiremediğine inanıyordum. Ama bugün Bayan Verhofseva'nın mahkemeye sunduğu uğursuz belgenin okunmasına dek sürdü bu kuşkum. Bayanın bu bir plandır, cinayeti nasıl işleyeceğini yazıyor diye bağırdığını duydunuz baylar. Sanığın sarhoş mektubunu böyle niteliyor. Gerçekten de cinayetin planlı işlendiğini ortaya çıkarmıştır bu mektup. Sanık korkunç cinayetini işlemeden 2 gün önce, ertesi gün para bulamazsa, yastığının altında kırmızı kurdeleyle bağlı, içinde 3.000 ruble olan zarfı almak için babasını öldüreceğine yemin ederek yazıyor bu mektupta. Şu Ivan gitsin bir, duyuyor musunuz? Şu Ivan gitsin bir. Demek her şeyi düşünmüş, taşınmıştır sanki. Mektupta yazdığı gibi de işlemiştir cinayeti. Babasını nasıl öldüreceğini önceden planladığından, cinayetin para için işlendiğinden kuşku etmeye hakkımız yok. Sanık mektubunda itiraf ediyor bunu. Mektubu kendi yazdığını inkar etmiyor. Mektubun sarhoşken yazıldığını söyleyeceklerdir. Ama hiçbir şeyin önemini azaltmaz bu. Tam tersine daha önemlidir. Ayıkken düşündüklerini sarhoşken yazmıştır demektir. Meyhanelerde babasını öldüreceğini niçin herkese anlattığını soracaklardır. Böyle bir şeyi kafasına koyan insanın niyetini gizlemesi gerektiğini sürecekler öne. Doğrudur. Ama bunu anlatırken kesin kararını vermiş değildi henüz. İçinde yalnızca bir tek istek vardı. Zaten sonraları bundan hiç kimseye söz etmemeye başlamıştır. Bu mektubu yazdığı akşam hayli sarhoş olduğu halde, başkent meyhanesinde her zamankinin tersine son derece sessizdi. Bilardo oynamamış, bir köşede yalnız başına oturmuş, hiç kimseyle konuşmamıştı.